Ayrım 24.
13. bölüm. Bara gitmek. 1. kısım. Poppy. Ben küçükken büyük annem bizimle yaşardı ve biz ona tapardık. Anne ve babamızdan çok daha eğlenceli ve anlayışlıydı. Daha uzun süre yaşamış ve görmüş olduğu için ilginç şeyler anlatırdı. Beni ve Jeanne'i alır, Wetiton ormanında uzun yürüyüşlere çıkarır, hep gösterecek ilginç bir şeyler bulurdu. Yıllar önce erkek kardeşlerinin yaptığı gibi bir ağaç ev, çiçek kurutma yöntemi ve en hoşu da Azize en kaynağı gibi. Orada dua eden insanlara asla gülmememiz gerektiğini, bir gün şüphesiz bizim de buraya gelip dua edeceğimizi söylerdi. Bu gerçekten böyleymiş. O da gençliğinde insanların buraya gelip mırıldanmalarını, kendi kendilerine konuşmalarını, adaklar bırakmalarını çılgınca bulurmuş ama yaşlandıkça bunu rahatlatıcı bulmaya başlamış. Bize insanları dinlemeyi öğretmişti. En azından bana öğretmişti. Sanırım bu yüzden yaşlı insanlarla çalışmaya başladım. Bu evde pek coşkuyla karşılanmamıştı. Önce bir eğitim alman gerekir demişti babam. Yaşlılar çok talepkar olabilir demişti annem. Yaşlılara takılıp kalırsan asla bir koca bulamazsın demişti ablam Jeanne. Jeanne benden çok farklıydı. Her zaman allık ve far sürerdi. Kendi giysileri için bir buharlı ütüsü vardı. Ayakkabılarına özenle bakar, her zaman içlerine gazete kağıdı koyar ve cilalardı. Arkadaşlarımla ben ona zarif Jeanne derdik. Evdeki herkes fikrime karşı olduğu halde ben umursamadım. Çünkü dürüst olmak gerekirse onlar genel olarak her şeye olumsuz bakarlardı. Burada Rosemore Azize En Hastanesi'nde hemşirelik eğitimi aldım ve yaşlılar koğuşunda çalışmak istedim. Orada harika insanlarla tanıştım ve hepsinden hayatla ilgili müthiş öğütler dinledim. Bir adam bana tahvillerini ve hisse senetlerini, diğeri çiçek ekmeği, 7 kez evlenme teklifi almış bir kadın, erkekleri nasıl cezbedeceğimi, bir başkası bakırı nasıl parlatacağımı öğretti. Rosemore'un 5 kilometre dışındaki eğrelti otu ve süpürge otu denen yerin baş hemşiresi aradığı ilanı gördüğümde, hayatla ilgili epeyce bilgi edinmiştim. Burası bahçe işine takıntılı iki tatlı insanın sahibi oldukları eski bir evdi. Onlar öldüğünde huzur evi olmuştu. 37 yaşındaydım ve aldığım tüm öğütler işime yaramıştı. Küçük ama tatminkar bir hisse senedi portföyüm vardı. Erkekler kesinlikle bana aşık oluyordu ama ben ne yazık ki Oliver adında kolayca ve sık aşık olan bir adamla evlenmiş ve bir sene sonra ondan ayrılmıştım. Mücevher gibi parlayan bakır tavalarım vardı. Her ektiğim çiçek yetişiyor, yıl boyu açık kalıyordu. Aslında bunların hiçbiri eğrelti otu ve süpürge otu için gerekli nitelikler değildi ama ben nitelikli bir hemşireydim. 4 yönetici de görüşmede beni beğenmişti ve işe alınmıştım. İşle beraber küçük bir ev de veriliyordu. Evin bahçesi müthiş ihmal edilmişti ama ben kısa bir süre sonra bu konuyu halledecektim. İşe başlar başlamaz ekiple ve eğrelti otu ve süpürge otunu yuva bellemiş insanlarla tanıştım. Neşeli bir gruba benziyorlardı. Televizyonda çalışmak için ayrılan önceki başhemşireyi de seviyorlardı. Umarım burayı medyaya geçmek için atlama tahtası olarak kullanmayı düşünmüyorsundur diye homurdandı. Birkaç saniye içinde her türlü umutsuzluğun sözcüsü olacağını anladığım Gary. Hayır, onu tercih etseydim o yolda yürürdüm dedim neşeyle. Ya da gidip evlenmeyi dedi. Eve adındaki narin kadın korkuyla Onu kafama endişeli olarak kaydettim. Evlenmek mi? Onu daha önce yaptım dedim. Ağızları açık bana bakıyorlardı. Muhtemelen daha nazik bir yaklaşıma alışıktılar. İlk 3 gün isim etiketlerini takar mısınız? Eğer 3 günde isimlerinizi öğrenemezsem zaten bu işe uygun değilim demektir dedim. Onlara adımın Papi olduğunu söyledim. Bunun çok aptal bir isim olduğu konusunda hemfikirdim ama nüfus kağıdımda daha da kötü bir isim vardı ve eğer mümkünse bunu kullanmalarını rica ettim. Dinlemeyi ve öğrenmeyi çok sevdiğimi, dağarcığıma katkıda bulunmak isteyen olursa bundan heyecan duyacağımı söyledim. Bundan hoşlanmışlardı. Çay içmeye giderlerken benim sıra dışı olduğumu konuştuklarını duydum. Yeni yuvam olacak yere keyifle göz gezdirdim. Burası benim için gerçek bir yuva olacaktı. Bunu biliyordum. Büyüdüğüm ev giderek benden uzaklaşıyordu. Bunu anne ve babamı arayıp yeni işime haber verme gereği duymadığım anda hatırladım. Söyleyecekleri olumsuz şeyleri dinlemek istemiyordum. Bana bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu insanlardan biri kalça kemiğini kırsa benim sorumlu olacağımı söyleyeceklerdi. Ablam Jane'i aramadım çünkü o da bana Oliver'in bir sorunu olmadığını, yakışıklı ve zengin olduğunu, onu terk ettiğim için aptal olduğumu ve her erkeğin biraz çapkınlık yaptığını söyleyecekti. Bu onların doğasında vardı. Oliver'i aramadım çünkü onu hiç aramazdım. Avukatım ve aynı zamanda sözleşmelerimi yapmama yardım eden en iyi arkadaşım Granny'yi aradım. İyi bir yerde olduğumu ve gelip beni görmesi gerektiğini söyledim. Düşündüğünden de erken gelebilirim dedi Granny'ye. Babama artık yalnız yaşamaması gerektiği söylenmiş. Granny'nin babası Dan Grain muhteşem bir adamdı. Onların evine gitmekten her zaman keyif alırdım. Büyük kırmızı suratlı, gürültüyle kahkaha atan ve her zaman neşeli olan bir adamdı. Eğrelti otu ve süpürge otuna gelmesi çok hoşuma giderdi dedim Granny'ye. İstediği zaman babası için bir oda hazırlatacağımı söyledim. Sorun da bu diyerek iç geçirdi. Huzur evine gitmeyi aklından bile geçirmediğini, evinde oturup her akşam bira içmek için bara gideceğini söylüyor. Mesele şu ki, bunu artık yapamayacak Poppy. Sesi çok sinirli çıkıyordu. Bir yolu olmalı dedim. Granny'nin babası yalnız bırakılmamalı ama huzursuz da edilmemeliydi. Onu bir gün buraya çaya getir, ben zorlamayacağım dedim. Denerim. Granny'ye pek umutlu değildi. Eğrelti otu ve süpürge otunda ilk yaptığım şeylerden biri bahçeye bakmaktı. Çok ihmal edilmişti. Mutlu bir başhemşire iyi bir başhemşiredir dedim onlara ve bahçemizden dolayı çok mutsuzum. Fideler ısmarladım ama ekmek için yardıma ihtiyacım var. Gary burada kalmak için çok para verdiklerini, toprakla uğraşıp ellerini kirletemeyeceğini söyledi. Tamam dedim, nasıl istersen öyle olsun. Ama tohum paketlerinin üzerlerinin okunuşu ve fidelerin incelenişi sırasındaki kahkahaları duyup bahçıvanlar için hazırladığım buzlu çayları görünce fikrini değiştirdi. Ödül olarak her birine bir saksı verdim ve bitkileri ekmelerine gözcülük ettim. Rekabet fazlaydı. Herkes yakınlarından egzotik bitkiler getirmelerini istiyordu. Yönetim kurulu ilk ziyaretini yaptığında biz ciddi bir şekilde sulak alan dediğimiz küçük fıskiyeyi tartışıyorduk. Sonra Granny'ye babasını getirdi. Dan Grain hala şen şakrak bir adamdı. Hastalığı nedeniyle zayıf düşmüştü ve aptal biri değildi. Granny'ye ve onun kalabalık ailesiyle yaşayamayacağını bildiği gibi uzun süre yalnız yaşayamayacağının da farkındaydı. Dan ve ben beraber yürüyüşe çıktık. Ona bitkileri gösterdim ve kışın yağlı boya kursu düzenleyeceğimizi ve belki de eserlerimizi sergileyeceğimizi söyledim. Gelip burada yaşamamı istiyorsun, öyle değil mi Poppy dedi. Hayır, seni buna zorlayamam. Aslında buraya girmek oldukça zor Dan, dedim pişman bir şekilde. Senin aklından geçeni okuyabiliyorum. 10 yaşından beri Granya'nın arkadaşısın. Bir yere gidecek olsam buraya gelirdim ama yapamam. Hayatta en sevdiğim şeyden, her akşam bara gidip içki içmekten vazgeçemem. Burada içebilirsin Dan, burada her akşam bir kadeh şarap içebilirsin. Hayır, bu aynı şey değil, dedi. Daha önce defalarca yapmış olduğu bir tartışmaymış gibi sınar bir şekilde, kadınlar bara gitmeyi hiç anlamazlar. İşin raconu bira içmektir. Ve haklıydı da, biliyor musunuz? Bunu anlamıyorum. İnsanların ölümüne sıkıcı şakalar yaptığı, barmenin sizi klişe sözleriyle yorduğu, oraya devam edenlerin sonu olmayan hikayeler anlattığı, sarhoşların buluşabileceği ya da herhangi bir grubu olduğu ve siz tek başınıza olduğunuz için kendinizi yalnız hissedebileceğiniz bir yere neden gidildiğini anlamıyordum. Birkaç şişe içki alıp bir arkadaşın evine gitmek ya da onları çağırmak daha iyi değil miydi? Ama Grenya'nın babasıyla bunu tartışmanın sırası değildi. Daha güvenli sulara doğru yol aldım. Yeni aldığımız düz kare ekran televizyondan odayı nasıl patlamış mısır satılan ve görevlilerin el fenerleriyle yer gösterdiği eski tip sinema salonlarına benzeteceğimizden söz ettim. Kütüphaneye kocaman bir sessiz olun uyarısı astığımızı ve herkes okusun diye günlük gazeteleri bulundurduğumuzu anlattım. Kalanların akrabaları ve arkadaşları çeşitli kitaplar getiriyordu ve biz onları da tasnif ediyorduk. Her hafta bir minibüsün bizi alıp Vetiton ormanına götürdüğünü, insanlara büyükannemin masallarını anlattığımı, burada yaşayanların anılarını paylaştığını, ağaç kabuğu, yaprak ve çiçek topladığımızı anlattım. Onu eve ihtiyacı olduğu için Skunk's Lettery'nin bize getirdiği Matutri ile uzun tüyleri olan muhteşem köpeğimizle tanıştırdım. Matutri, yaşlı insanların kaldığı bir huzur evi için mükemmel bir köpekti. Herkesin kendisini okşamasına, kafasını kaşımasına eşit derecede izin veriyor, kimseye farklı davranmıyordu. Dene arka bahçedeki gurur ve neşe kaynağım tavukları, her biri birer isme ve yumurtlama rekoruna sahip kümeste neşeyle ötüşen 7 beyaz legornu gösterdim. Bunlarla oldukça ilgilenmişti ama bana yine de hiçbir çabanın işe yaramayacağını söyledi. Eğrelti otu ve süpürge otu bara çok uzaktı. Bulunduğu yer dışında burasıyla ilgili bir sorunu yoktu. Rosemore ve medeniyetten 5 kilometre uzaktaydı. Granya görmeye geldiğinde seni arabayla götürür diye yalvardığımı duydum. Babasının buraya gelmesi çok hoşuma gidecekti ama hayır, belli ki Grenya'da bu bar psikolojisini pek anlayamıyordu ve bir erkeğin canı istediğinde gidip benzerlerini bulmaya ihtiyacı vardı. Giderken neredeyse pişman olmuş gibi görünüyordu. Mutfaktan gelen ilginç bir yemek kokusu almıştı. Perşembeleri aşçılık kursumuz vardı ve her hafta akşam yemeğini başka bir grup hazırlıyordu. Bugün öğlenden sonra yapılan temel Endonezya yemekleri dersinden sonra nasi goreng yenecekti. Her neyse, çok işim vardı. Burası zaten her zaman yoğundu. Granya babasının kötü bir şekilde düştüğünü ve hastaneden çıktıktan sonra bakıma ihtiyacı olacağını söyleyene kadar geçen 2 haftada Dan'i düşünmedim. Lütfen Poppy, diye yalvarıyordu. Granya, birkaç haftalığına ne yapacağımı planlayana kadar onu alır mısın? Bir tek büyük bir köşe oda boştu. Müzik odası yapmayı düşünüyordum. Odayı Dan için hazırladım. Morali çok bozuktu ve eğrelti otu ve süpürge otunda kalanlarla tanışmaya istekli değildi. Kocaman kahkahasından eser yoktu ve büyük, kırmızı yüzü küçülmüş ve grileşmiş gibiydi. Ama onunla çok ilgilenemedim. Pek vaktim yoktu. Çok fazla şey olup bitiyordu. Her türlü muhalefetin sözcüsü Gary, Dan'in herkesinkinden büyük odayı almasını protesto ediyordu. Her şeyden endişelenen eve, kütüphaneye alınan kitapların arasında tam anlamıyla pornografik kitaplar olduğunu söylüyordu. Eski kocam Oliver, daha olgun bir yüzleşmeyle kadınların serbest ruhlardan anlamadığına karar verdiğini, kesin kez tek eşli bir beraberlik için bana dönmekten mutlu olacağını söylüyordu. Ablam Zarif Jane, onu kabul etmediğim için tabii ki deli olduğumu söylüyordu ama zaten hayatım boyunca akıllıca bir karar vermemiştim ki. Eğrelti otu ve süpürge otunun yönetim kurulu içlerinden birinin hisselerini satacağını ve huzur evinin değerini belirlemek için ayrıntılı bir inceleme yapmaları gerektiğini söylüyordu. Gary'i Dan'le yüz yüze konuşmaya gönderdim. Dan'in kararlı bir şekilde devamlı kalmaya niyeti olmadığını söyleyeceğini ve bunun da Gary'i yatıştıracağını biliyordum. Eveyle kütüphaneye gidip tam anlamıyla pornografik denilen kitapları inceledim. Birkaç masum çıplaktan ibaretti. Oliver'a mektup yazdım ve yeni iş görü ve ruhsal yolculuklarında başarılar diledim ama barışma teklifini kabul etmediğimi söyledim. Meseleyi tartışmak üzere beni ziyarete gelmemesi için kibarca bazı engelleyici emirler sıraladım. Yönetim kuruluna değerlendirmelerini yaptıktan sonra eğrelti otu ve süpürge otunun dörtte bir hissesini almaktan memnuniyet duyacağımı ilettim. Evde kalanları rahatsız etmemek kaydıyla istedikleri zaman gelip bakabileceklerini, böylece her şeyi daha iyi görebileceklerini söyledim. Hisseleri ucuza almak için burayı köhne bir yer gibi göstermek işime gelirdi belki ama o zaman da başhemşirelik işine devam edemezdim. Her şey yolunda gitti. Dan ve Gary çabucak arkadaş oldular. Eve ehrelti otu ve süpürge otunda erkeklerin temelde düzgün ama kafaları karışık insanlar olduğunu anlayacak birilerini bulup bulamayacağını görmek için feminist bir grup kurdu. Oliver ablamın evine o kadar sık gitmiş, o kadar uzun süre sızlanıp omuzunda ağlamış ki ablam onu sokağa attığım için aptal olduğumu söylemek dışında söyleyecek söz bulamıyordu. Yönetim kurulu bir gün biz ormandayken gizlice eğrelti otu ve süpürge otunun teftişe gelip çok memnun olmuştu. İşin %25'i için benden epeyce yüklü bir para istedi. Ama buna hazırlıklıydım. Onlara hisse almamın buradaki varlığımın garantisi olacağını söyledim. Yaptığım işleri anlattım ve planladığım gelişmelere dair ip uçları verdim. Ben gittiğim takdirde bu huzur evinde kalmakla ilgili düşüncelerinin ne olacağını sormak için burada yaşayanlarla konuşmalarını istedim. İsteksiz bir şekilde projeye şimdiye kadar bu kadar katkıda bulunduğum için başta istedikleri miktarın çok altında bir para almaya razı oldular. Tarzın pek alışıldık bir tarz değil Poppy, dediler. Eğrelti otu ve süpürge otunun lisansını muhafaza etmesini ve kuralları çiğnemeyeceğini garantiye al. Herhangi bir kuralı çiğnediğimi sanmıyordum. Tavuklar gayet sağlıklıydı, kütüphanede porno malzeme yoktu ama kafamın içinde bir şey beni rahatsız ediyordu. Grenya'nın babasıyla ilgili olmalıydı. Dan nedense pek neşeliydi, onu takibe alacaktım. Bara gidiyor olması imkansızdı, en yakın bar 4 kilometre ötedeydi. Taksi tutsa ben duyardım ama her şeye rağmen eski haline ve canlı tenine kavuşmuştu. Kalmaya karar verdiğinde eşyalarını almak üzere eve gitmişti. Yerleşmesine yardım etmeyi teklif etmiştik ama reddetmişti. Kendi eşyalarını yerleştirmesine izin verilmeliydi. Bu bir onur meselesiydi. Burada yaşayanların kabul edeceğimiz ölçüler içinde bağımsız ve saygın olmaları gerektiğine inanırız. Bir miktar çekiç gürültüsü duymuştuk ama duvarlar yıkılmış filan değildi. Odasında eski aynalı bir büfe, av resimleri, bir duyuru tahtası, kapının arkasında bir dart tahtası ile battaniye ve kadife örtülerle kaplı dolap, sandık, çekmece olabilecek mobilyalar vardı. Ama oda o kadar büyüktü ki hepsine yetecek kadar yer vardı. Odasına davet ettiği kişiler oturabilsin diye iki katlanır sandalye ve vazoları üstüne koyduğu iki yüksek tabure getirdiğini söylemişti. Öğle ve akşam yemeğinden önce birçok kişinin Den'in odasına yarım saatliğine uğradığını fark ettim. Kadınlar biraz daha iyi giyinmeye başlamıştı. Eve gelen kuaföre daha sık saçlarını yaptırıyor, mücevher takıp parfüm sürüyorlardı. Erkekler bazen kravat takıyor, saçlarına şekil veriyordu. Bir şeyler oluyordu. Den'in odasında bir bar kurduğunu anlamam gereğinden uzun sürmüştü. Büfesine görsel şaşırtmacalar koymuştu. Battaniye örtülü mobilya tezgaha dönüşüyordu. Yüksek taburelerin üzerindeki vazolar kaldırılıyor. Sandalyeler masaların etrafına yerleştiriliyordu. Eve küçük bir kadeh sek martini, diğerleri yüksük kadar bardaklarla şeri, erkekler buranın bar olmadığı saatlerde dev bir gazete standı görüntüsüyle başarılı bir şekilde gizlenen fıçılardan bira içiyordu. Bunu nasıl mı anladım? Casusluk yaparak. Gördüğüm manzara oldukça neşeliydi. Sarhoş olmuyorlardı ve bunun kimseye bir zararı yoktu ama tabii ki yasayı çiğniyorlardı. İzniniz olmadan keyif verici maddeler satmak yasaktı. Bu her yerde geçerliydi. Hele de bir dolu kural ve düzenlemenin geçerli olduğu ve bunların parayla içki satmayı kapsamadığı bir huzur evinde. Ama öyle çok eğleniyorlardı ki bunu engellemek yazık olacaktı. Görmezden gelmeye karar verdim. Çalışanlardan biri bana her geldiğinde bilmeniz gereken bir şey var dediğinde onları dinlemememin bir yolunu buldum. Kulağımı kapadığım için duymadığım başka neler oluyordu kim bilir. Yönetim kurulu ziyaretlerine devam ediyordu ve bazen burada yaşayanlarla hayatın nasıl gittiğini konuşmak istedikleri için ben hangi gün geleceklerini kokteylin en hareketli yerinde yakalanmamaları için epeyce önceden Den'e duyuruyordum. Sonunda bir başka yönetim kurulu üyesi de hisselerini sattı. Artık evin yarısı benimdi. Ablam Jane'e söylediğimde suratını astı ve benim için hiç sevinmedi. Kutlamak için onu yemeğe götürmek istiyordum ama Jane omuz silkip devlet eğitimi almış bir hemşirenin bu kadar yükselmesinin çok tuhaf olduğunu söyleyip duruyordu. Bununla uğraşmayacak kadar meşguldüm. Yağlı boya dersi saatlerinin Den'in açılış saatiyle çakışmamasını sağlamalıydım. Resim sergimizin olduğu gün birçoğu cesaret toplamak için Den'e uğradı. Ertesi gün ormanda kendi başıma yürüyüşe çıktım. Yanımda yalnızca köpek vardı. Maturi ormana bayılıyordu ve adım başı ilginç bir şey buluyordu. Kaynağa yakındık, incelemek için içeriye girdim. Her yerde yapılacak yolla ilgili notlar vardı. Seni elimizden almalarına izin vermeyeceğiz Azize En diyordu birinde. Diğerine bir kalem iliştirilmişti ve yola karşı olanların isimlerini eklemesi isteniyordu. İsmimi oraya ekleyecektim. Huzur evindekilerin çoğu bu değişime karşıydı. Sonra bir an düşündüm. Acaba trafik rahatladığında bazılarına daha çok ziyaretçi gelir miydi? Tam o sırada cep telefonum çaldı. Etrafımda bu aralar kutsal diye bir şey kalmadığını söyleyip iç geçirenler oldu. Evden arıyorlardı. Sağlık kurulundan 3 müfettiş önceden haber vermeksizin gelmişti. Kafamı çalıştırmalıydım. Bir öğüt verir mi diye heykele baktım. Hadi Azize En, koca konusunda benim için pek de çaba göstermedin dedim. Bari beni bu işten kurtar. Sonra telefonu Dan'in odasına bağlamalarını istedim. Bay Grain dedim. Mümkün olduğunca otoriter bir sesle. Bay Grain, planda küçük bir değişiklik oldu. Söz verdiğim gibi size katılıp eserlerinizle ilgili konuşamayacağım. Şimdi hepinizin hemen yemek odasına gitmenizi rica ediyorum. Bazı sağlık kurulu üyeleri gelmiş ve ben binada değilim. Kısa bir süre sonra orada olacağım. Onlara etrafı gezdirmek istiyorum. Herkesin yemeğe gidiyor olduğunu duymak beni çok rahatlatacak. Tabii gitmeden bütün eserlerinizi toparlamak şartıyla. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yardımlarınız için çok teşekkürler Bay Grain. Telefonu kapadım. Dan bunu yapardı. Matri ve ben arabaya koştuk ve rüzgar hızıyla eğrelti otu ve süpürge otuna doğru yola çıktık. Müfettişler holde kahve içip kek yiyorlardı. Cam kutulardaki yerel bitkilerden oluşan sergiye bakıyorlardı. Duvarda asılı olan yapılacak yemek gösterileri, herkesin çok sevdiği Brief Encounter gösterimi, yeni yolla ilgili münazara duyuralarını inceliyorlardı. Orada bulunmadığım için özür diledim ve onlara evi gezdirmeyi teklif ettim. Zemin katında önlerinde yürürken öğle içkicilerinin kıkırdayarak yemeğe doğru gittiklerini gördüm. İçkinin yasak olduğu zamanda banyo küvetinde yapılmış cini içenler bile bu kadar eğlenmiş olamazdı. Şimdi yapmam gereken tek şey Dan'in yaptıklarını, onun bar işletmesini ve kendi huzur evinin hayatını nasıl kurtardığımı öğrenmesine engel olmaktı. İyi günler Poppy dedi neşeyle. Sonra sağlık kurulundan gelen müfettişleri başıyla selamladı. Burası harika bir yer ama o yasa ve kurallar konusunda çok katı. Yangın talimleri, sağlık, inanamazsınız. Her şeye harfiyen uyulması gerekiyor ama yine de hepimiz burayı çok seviyoruz ve bunun da bir anlamı var, öyle değil mi? Müfettişler etkilenmiş, kıkırdayanlar yemeğe gitmişlerdi. Sonsuza kadar böyle yaşayabilirdik, biliyordum. İkinci kısım. Zarif Jane. Gençliğimde bana mükemmeliyetçi olduğumu söylerlerdi. Aslında bu tarifi severdim. Her şeyin mükemmel olmasını istediğim anlamına geliyordu ki bu doğruydu. Ama yaşlandıkça bunu söylemekten vazgeçtiler. Muhtemelen mızmız, huysuz ve memnun etmesi zor anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Ve tabii ki kız kurusu. Poppy'nin mükemmeliyetçi olduğunu söyleyen yoktu. Gerçekten yoktu. Dizleri hep yaralı ya da kabuk bağlamış olurdu. Saçları hep gözlerine girer, giysileri Vetiton ormanındaki ağaçlara tırmanmaktan ya da bir yerden aşağı kaymaktan dolayı yırtılmış olurdu. Ve tuhaftır ki yine de insanlar Poppy'yi severdi. Hem de gereğinden fazla. Evimiz onun arkadaşlarıyla dolup taşardı. Hele o patırtıcı Grenya neredeyse bizim evde yaşıyordu. O ve bir dolu başka insan. Ve zamanı geldiğinde erkeklerle de durum aynıydı. Gerçekten çok erken yola çıkmıştı. Ev onlarla dolu olurdu. Rosemore'daki Aziz İta okulunun bitirdiğinde benim gibi üniversiteye gidebilirdi. Ben diploma aldım ve kütüphaneci oldum ama hayır, her zaman burnunun dikine giden Poppy hemşirelikte ısrar etti. Gerçi maliyeti fazla olmadığı için sanırım anne ve babam rahatlamıştı ama ne olursa olsun eğitim görmeyeceksek bunda yıl ne için çalışıp para biriktirmişlerdi. Poppy eve tüyler ürperten koğuş hikayeleriyle gelirdi. Ne iş yapıyordu ki orada Tanrı aşkına? İnsanların hayatlarını, benim yarı deli kardeşimin eline nasıl bıraktıklarını anlamam mümkün değildi. Diplomasını her şeye rağmen aldığında aslında bitirebileceğine hiç inanmıyordum. Çoğu deli ve abuk subuk konuşan yaşlıların, ah zavallıcıklar, yaşadığı bir koğuşa girdi. Poppy onları büyüleyici, muhteşem buluyordu. Einstein ve Peter Ustinov'la çalışıyor sanırdınız. Etrafında kafası karışık olmayan ve günlerden ne olduğunu bilen çok fazla yaşlı yoktu. Poppy ile birlikte olmak isteyen, bitmek bilmez kuyruğun içinde Oliver diye biri vardı. Oliver'in ailesi Rosemore'da çok sayıda araziye sahipti. Çok çok yakışıklı, kadın düşkünü bir adamdı sanırım. Çalışmıyordu çünkü buna ihtiyacı yoktu. Ailesi bir yandan nihayet evleniyor diye sevinirken, diğer yandan geçmişi belirsiz Poppy adlı bir hemşireyle evlendiği için üzülüyordu. Poppy'yi onun tam da sadık kalacak türden biri olmayabileceği konusunda uyardım ama o, hayatın risk almaktan ibaret olduğunu, günün birinde kendisinin de bir başka adamdan hoşlanabileceğini, yani evliliğin yalnızca kocaman iyimser bir adım olduğunu söyledi. Hiç böyle bir evlilik görmemiştim. Evlilik bence üzerinde çok düşünülmesi gereken, doğru olduğuna emin olunmadan kalkışılmaması gereken bir şeydi. Ne gariptir ki, kendisi de kütüphaneci olan ve birbirimize uygun olduğumuzu düşündüğüm, Kate dışında kimseyle ciddi ciddi evlenmeyi düşünmedim. Ama orada da bir yanlı anlaşma vardı. Ne olduğunu bilmiyordum. Nişanlanmaktan söz ediyorduk ve ona istediğim kare şeklindeki zümrüt taşlı yüzükten söz etmiştim. Çok pahalı filan değildi ama Kate onu seçip denememden rahatsız olmuştu. Eşyalarımız kırışmasın diye eve gömme dolap yaptırmamız gerektiğini söylediğimde tam olarak ne hissettiğini bilemiyorum. Daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi ve ortadan kayboldu. Oliver'le Poppy'nin düğünü tam tahmin edebileceğiniz gibi oldu. Telaşlı, darmadağınık ve kahkaha dolu. Bir dolu şampanya, tavuklu sandviç, bir düğün pastası, o kadar oturma düzeni olan bir yemek bile yapılmadı. Anne ve babam eğlendi, ben hiç eğlenmedim. Gürültücü Gray'i o kırmızı suratlı korkunç babasını da getirmişti ve ortalıkta cırıldıyordu. Anne ve babam Poppy'nin hayatında bir gün bile sorun çıkarmadığını söylüyorlardı. Bence bu fazla cömert bir ifadeydi. Poppy mi hiç sorun çıkarmamıştı? Ben ne sorun çıkarmıştım acaba, sorabilir miyim? Kendi evimde yaşıyordum ve onları ziyarete gidiyordum. İnsanın ailesini memnun edecek kadar değil, belki ama yeterince. Arada sırada uğruyordum işte. Poppy ve Oliver'in harika bir evleri vardı. Yani benim küçük evimle karşılaştırıldığında harikaydı. Ama tabii Poppy hala yaşlılar koğuşunda köleliğe devam ettiği için inanılmaz dağınıktı. Bakın söylüyorum, eğer ben Oliver ve parasıyla evlenmiş olsaydım, evde oturur, evi bir hizaya sokar, insanları davet ederdim. O zaman Oliver'in gözü de dışarıda olmazdı. Onun gözünün dışarıda olduğunu çoktandır biliyordum aslında. Bir şarap evinde bir kızla kucak kucağa görmüştüm. Doğal olarak o da beni görmüş ve kızdan uzaklaşmıştı. Büyüleyici bir şekilde yanıma geldi. ''Sen ve ben yetişkin insanlarız Jane'' dedi. ''Öyleyiz Oliver'' dedim. Sesim buz gibiydi. ''Yetişkinler eve gidip aptalca hikayeler anlatmazlar değil mi?'' Başka yetişkinlerin şarap evlerinde aptalca şeyler yaptıklarını görmedikleri sürece dedim kendimden gurur duyarak. Bir süre bana baktı. ''Sanırım aslında bu senin tercihine bağlı Jane'' dedi ve kıza geri döndü. Parayı ödeyip kalktım. Poppy'ye söylemedim. Oliver'le evlenmeden önce onu uyarmıştım ve o omuz silkip umursamamıştı. O zaman kendisi görsündü. 6 ay sonra beklenmedik bir zamanda eve gelip yatak odasının kapısını açtığında Oliver'le eski bir takıntısının nostalji yaptıklarını gördü. Oliver'den evi terk etmesini istedi. Hemen aynı gün. Tabii ki Oliver söylendi. Birçok konuda olduğu gibi Poppy bu konuda da bilgiçlik yapıyordu. Bundan sonra hata yapmayacağına dair açıklama, özür, vaat dinlemek istemiyordu. Bakımına karışmadan yalnızca evi istiyordu ve Oliver biraz kafayı çalıştırıp önceden boşanmış arkadaşlarıyla konuşursa bunun iyi bir anlaşma olduğunu anlayacaktı. Bu müthiş avı elinden kaçırdığı yetmezmiş gibi Poppy hastanedeki sıkıcı ama güvenli işini bıraktı ve Eğrelti Otu ve Süpürge Otu adlı çılgın bir emekliler evinde çalışmaya başladı. Şu isme bakın. Ama Poppy, Poppy olduğu için bu ismi sevmişti. Diğer birçok yer gibi buraya bir azizin adını koyup insanlara bir an önce öbür dünyaya gönderilecek olduklarını düşündürtmekten daha iyiydi. Bazı yaşlı evlerine de acımasızca neşeli isimler konduğunu söylüyor ve Eğrelti Otu ve Süpürge Otu'nun aptalca adına layık olmak için işlere dört elle sarılıyordu. Poppy gerçekten bütün kuralları alt üst ediyordu. Kahrolası huzur evi her şeye rağmen başını alıp gitti ve çok başarılı oldu. Annem bu aralar Poppy'nin evin çoğuna sahip olduğunu söylüyor. Yaşlandıklarında gidip orada yaşamak istediklerini anlatıyorlar. Poppy, orada yaşayanların yaptığı harika şeylere katılabilecek kadar genç ve enerjikken gelmelerinin daha iyi olacağını söylüyor. Ben oraya gitme fikrinden nefret ediyorum. Dayanışma göstermek için birkaç kez gittim tabii ama yaşlıların pörsük derilerine bakıp masa tenisi karşılaşmalarını düşünmek beni rahatsız etti. Poppy bazen 11 yaşında bir çocukla konuşurmuş gibi takındığı o aptalca sesle şöyle derdi. Bütün bunlarla karşılaştırdığında sana çok daha heyecanlı gelen ne iş yapıyorsun Tanrı aşkına? Tabii ki böyle bir soruya kimse cevap veremez. Anne ve babam Poppy'yi durdurmanın mümkün olmadığını söylüyorlar. Nedendir bilmem ama bunu bir tür hayranlıkla söylüyorlar. Evdeki çılgın yaşlıların çoğu Rosemore'dan geçecek çevre yoluna kesinlikle karşıymış. Bazıları arada sırada kasabaya indiklerinde bunun ne olacağını düşünerek onaylıyormuş. Trafik daha az olacağından karşıya geçmemiz kolay olur diyorlarmış. Diğerleri karşı çıkıyor ve akrabalarımız artık geçip gidecek ve bize hiç uğramayacaklar diyormuş. Poppy huzur evinde bununla ilgili münazaralar düzenledi. Sonra protestolarını yapmaları için her iki tarafı da Rosemore'a çağırdı. Deli midir nedir? Arada sırada uğramak için bana telefon eden Oliver bile onun lanet olası bir mucize olduğunu düşünüyor. Oliver ararsa diye buzdolabımda iri, yağlı zeytinler ve dilimlenmiş küçük boy salam bulunduruyorum. Zaten hep iyi giyindiğimden şimdiye kadar beni hiç pasaklı görmedi. Zavallı Poppy bazen sanki bütün gün ağır işçilik yapıyormuş gibi görünürdü. Aslında huzur evine geçmeden önce hemşirelik yaptığı o koğuşta yapıyordu da. Oliver'in uğramasını mı? Tabii ki seviyordum. Ve tabii ki beraber yatıyorduk. Yani zaten Oliver öyle biri. Öyle ciddi bir şey değildi canım. Ne de olsa ben onun baldızıydım. Ya da daha doğrusu eski baldızı. Ondan koca olacağını da düşünmüyordum. Azize en dualarıma karşılık verecekse bunun Poppy'nin eski kocasıyla olacağını sanmıyorum. Poppy'den çok fazla söz ediyordu ki bu rahatsız ediciydi. Bir keresinde Poppy'den söz etmeyi bıraksak nasıl olur dediğimde şaşırdı. Hep onun biriyle görüşüp görüşmediğini soruyordu. Ben de Poppy'yi bilirsin diyordum. Herkesle görüşür ama kimseyle görüşmez. Bu onu daha da şaşırtmıştı. Poppy'nin kendisini sorup sormadığını öğrenmek istedi. Doğrusu Poppy ile Oliver'den söz etsem gökyüzüne bakar ve iç geçirirdi. Ama söz etmedim. Aslında daha yakın olduğumuzu düşünüyor, çocukluğumuzla ilgili şeyler soruyordu. Sanki hatırlıyormuşum gibi. Poppy'yi göreyim de Oliver'e bir şeyler anlatabileyim diye eğrelti otu ve süpürge otu denen şu aptal yere gitmeye karar verdim. Oliver'in bizim daha sevgi dolu ve birbirine bağlı olduğumuzu düşünmesini istiyordum. Gittiğimde ilk gördüğüm şey Poppy'nin yerde bir çukur kazıyormuş gibi havaya dikilmiş poposuydu. Etrafında gürültücü Grenya'nın kırmızı suratlı babası da dahil olmak üzere her türden yaşlı vardı. Onun burada ne işi vardı? Histerik bir şekilde bir şeye gülüyorlardı. Gölgem üzerlerine düştüğünde gülmeyi kestiklerini fark ettim. ''Bakın zarif Jane gelmiş.'' diye bağırdı korkunç Dane. Diğerleri de bana pek memnun olmamış gibi bakıyorlardı. Poppy yerdeki çukurdan başını kaldırdı. Elleri kir içindeydi. Yüzünde çamurdan çizgiler vardı. ''Ah merhaba Jane, bir sorun mu var?'' diye sordu. Sanki hayattaki tek kız kardeşini görmeye gelmem için bir sorun olması gerekirmiş gibi. ''Neden bir sorun olsun ki?'' diye cevap verdim. Yaşlılar anlamıştı. En çok da Dane. ''Kemerlerinizi bağlayın.'' dedi. Hep bir ağızdan güldüler. ''Top ateşlendi, savulun.'' dedi ağzında dişi olmayan, muhtemelen 30 yıl önce emekli olmuş bir başkası. Aramızdaki soğukluğa tanık olmalarından ve bunu fark etmelerinden hiç hoşlanmamıştım. Bunu görmelerine izin verdiği için Poppy'den nefret ediyordum. ''Evet arkadaşlar, kısa bir süre için gitmek zorundayım. Tanrı aşkına çukurdan uzak durun. Kırılmış kalçalarınızla sizi oradan çıkarmak istemiyorum.'' diye buyurdu Poppy ve beni küçük evine götürdü. Ellerini yıkadı, bana bir sherry koydu ve karşıma oturdu. ''Yüzünde hala çamur var.'' dedim. Beni duymazlıktan geldi. ''Babamla ilgili bir sorun mu var?'' diye sordu. ''Hayır, tabii ki yok. Olması mı gerek? Geçen hafta tansiyonu yükselmişti de.'' dedi Poppy. ''Tanrı aşkına bunu da nereden biliyorsun?'' diye sordum. ''Her hafta yarım gün çalıştığım günlerde uğrayıp tansiyonuna bakıyorum.'' dedi. ''Poppy her hafta yarım gün çalıştığı günlerde annemlere mi gidiyor? Ne kadar olağanüstü.'' ''Peki nedir öyleyse?'' diye sordu Poppy. ''Burada yegane kız kardeşiyle konuşmak yerine bulunmak istediği yere bahçeye istekle bakarak.'' ''Oliver'la konuşuyorduk da.'' diye söze girdim. ''Oliver mı?'' Şaşırmıştı. ''Evet Oliver, senin kocan, evlendiğin adam.'' ''Ama artık onunla evli değilim Jane.'' dedi Poppy. Sanki bir geri zekalıyla konuşuyormuş gibi. Dışarıdaki moruklara bana olduğundan daha eşit davranıyor. ''Hayır ama seninle ilgili sorular soruyor.'' dedim. ''Her şeyin nasıl böyle kontrolden çıktığını anlamaya çalışırken.'' ''Ne gibi sorular?'' ''Tamamen ilgisizdi. Keşke hiç gelmeseydim.'' ''Ne bileyim, sorular işte. Okul zamanında maçlarda iyi miydin? Doğum gününde evde neler yapardık?'' falan gibi sorular. ''Oliver bunları mı bilmek istiyor? Tanrım, sandığımızdan da çatlakmış.'' dedi Poppy. Çukur kazmaya gitmek için ölüyormuş gibi pencereden dışarıya bakarak. ''Onun çatlak olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet akıllı. Her şeyin yolunda gitmesini istediğine eminim. Evli olduğunuz zamanlarda yani.'' ''Ah evet, tabii ki istiyordu. O yüzden eski kız arkadaşını yatağıma soktu.'' dedi Poppy gerçekçi bir şekilde. ''Aptal gibi, orası onun da yatağıydı.'' dediğimi duydum. ''Ha, öyle bakınca sorun yok tabii.'' dedi Poppy. Bir sessizlik oldu. Doldurmaya çalıştım. Çalıştığı şu aptalca yerle ilgileniyormuşum gibi yapmak istedim. ''Çukuru ne için kazıyordun?'' ''Toplu defin için, tek tek cenaze töreni yapmaktan daha ucuza geliyor.'' dedi Poppy. Bir an için dediğine inandım. ''Şey, biz kütüphanede böyle salakça şakalar yapmayız. Affedersin, dev bir palmiye ağacı içindi. Bugün öğlenden sonra gelecek. Yeri hazır olsun istedik. O zaman seni meşgul etmeyeyim.'' Öfkeyle kalktım. Gitme, şerini bitir. Saçı başı dağılmış öyle oturuyordu. Sessizliği içime çektim. İki kez sanki bana gizli bir şey söyleyecekmiş gibi baktı ve vazgeçti. Söyle diye buyurdum sonunda. Peki, madde bir. Oliver'dan birazcık olsun hoşlanmıyorum. Sen hoşlanıyorsan yolun açık olsun. Ayağıma basmış olmazsın ama madde iki. Gerçekten çok sıkıcıdır. Sıkıcı ve yapışkan. Göreceksin. Zengin ve yakışıklı ama uzun vadede bunun bir önemi yok. Zenginler genellikle cimri, yakışıklılarsa kibirli olur ve onu yüreklendirdiğin için sonunda kendini suçlu hissedersin. Üstelik sadakatle uzaktan yakından ilgisi yok. Sen bana yıllar önce söylemiştin de ben inanmamıştım. Şimdi sen beni niye dinleyesin ki? Poppy yüzünde çamur izleri, elinde bir şeri, kendinden emin bir şekilde orada oturuyordu. Dışarıda bir sürü deli yaşlı çukur kazmak için onu bekliyordu. Böylesi daha mı iyi dedim. Başımla bahçeyi, orada yaşayanları ve genel olarak huzur evini göstererek. Hem de çok dedi. O anda fark ettim ki onu hiç anlamamışım ve anlayamayacağım. Biraz geç de olsa arkadaş olma, yaklaşma çabaları yüzüme çarpılıyordu. Arabama binerken Poppy'yi neşeyle karşıladıklarını duydum. İstediği buydu ve bana da yolumun açık olduğunu söylemişti. Saçımı yaptırdım ve Oliver gelirse diye somon füme aldım ama gelmedi. Ertesi akşam geldi. Hiç hediye getirmiyordu ve sık sık aynada kendine bakıyordu. Hep benim düşündüğümden biraz uzun kalıyordu. Çünkü ben sabah kalkıp işe gitmek zorundaydım. Bazen gece kaldığı da oluyordu ama bu da çok anlamsızdı. Bir yere gitmeyi teklif etmiyordu. Gerçekten de biraz yapışkandı ama evli değildik. O yüzden boşanmam ya da yaklaşma yasağı koydurmam mümkün değildi. Gerçi bazen biraz olsun huzur bulmak için istemiyor değildim ama acaba Poppy gerçekten haklı olabilir miydi? Tenine hiç şefkat gösterilmemiş, saçlarına hiç şekil verilmemiş ve gülünç, gerçekten gülünç bir gardırobu olan Poppy, tabii ki Poppy hayatın sırrına erişmiş olamazdı. Bunu söylemek, kelimelere haksızlık etmek olurdu.